Ayrım 12.
İdare, kamu hizmetlerini görürken kişiler üzerinde üstün bir yetkiye sahiptir ki buna devlet gücü, otoritesi veya devlet kudreti denir. C. İdarenin kişilerle olan ilişkilerinin düzenlenmesi. İdarenin tek taraflı olarak kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen ve hukuki sonuç doğuran işlemlerine idari işlem denir. İdarenin iki taraflı olarak yaptığı ve hukuki sonuç doğuran işlemlerine idari sözleşme denir. İdare, kamu faaliyetinde bulunan bir örgüt olduğu için idari sözleşmelerde de kamu yararının korunması gerekir. Mesela belediye bir arsasını kiraya verebilir. Ancak bunda da kamu yararının korunması şarttır. Bundan başka idare karşı akit tarafı seçerken ilke olarak serbest olmayıp en uygun fiyat vereni bulmak zorundadır. İdari sözleşmeler doğrudan kamu hizmetiyle ilişkisi olan sözleşmelerdir. İdare bu tür sözleşmeleri yaparken üstün yetkilere sahip kılınmıştır. Türk hukukunda kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri, maden işletmeleri imtiyazı sözleşmesi, kamu borçlandırma sözleşmesi ve idari hizmet sözleşmesi başlıca idari sözleşme türleridir. Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi bir kamu hizmetinin özel bir kişiye gördürülmesi amacıyla yapılır. Mesela bayındırlık işlerini yapan ve tesisatı kuran kişiye yaptığı bu işlerin karşılığı olarak bir imtiyaz hakkı tanınabilir. D. İdarenin sorumluluğu. İdare, kamu hizmetlerini görürken idari işlemlerin yapılmamasından veya hizmetin yapılması sırasında işlenen haksız fiil sebebiyle üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan sorumludur. Anayasanın 125. maddesine göre idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Bundan başka idare, memurların ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken, işledikleri kusurlardan, hizmet kusuru, doğan zarardan, kendilerine rücu etmek kaydıyla sorumludur. Zarar gören kimseler idare aleyhine dava açabilirler. Hizmet kusuru, kamu hizmetinin veya faaliyetinin hiç işlenmemesi, geç veya kötü işlemesi hallerinde söz konusu olur. Diğer taraftan hukuk devletinin sosyal devlete doğru gelişmesi, idare hukukuna kusursuz sorumluluk kavramını getirmiştir. İdarenin tehlikeli faaliyette bulunması halinde bu tehlikenin sorumluluğunu da idarenin üstlenmesi gerekir. 3. İdarenin örgütlenme biçimi, idarenin yapısı. İdare hukuku, idarenin örgüt ve yapısını düzenler. Kamu hizmetleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere iki şekilde yerine getirilir. Anayasamızın 123. maddesine göre idarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esasına dayanır. Kamu hizmetlerinin devletin tüzel kişiliğinde toplanması halinde merkezden yönetim, bu hizmetlerin belirli kısmının devletin dışında kalan başka kamu kuruluşları eliyle yürütülmesi durumunda da yerinden yönetim söz konusu olur. A. Merkezden yönetim. Merkezden yönetim ilkesine göre kamu hizmetlerinin merkezden, başkent veya merkeze bağlı makam veya görevliler tarafından görülmesi, kamu hizmetinin görülmesi için gerekli mali olanakların merkezde toplanmasıdır. O halde merkezden yönetim biçiminde idare örgütü tektir ve devletin dışında kamu hizmeti gören başka bir kamu kuruluşu yoktur. Anayasanın 123. maddesinin 1. fıkrasında idarenin kuruluş ve görevleri ile bir bütün olduğu ilkesi getirilmiştir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesinin sonucu olarak idarenin yerine getirdiği çeşitli görevleri yerine getirmesi kuruluşlar arasında birliğin sağlanması amaçlanmıştır. Merkezi yönetimin başlıca faydaları şunlardır. Dipnot, Yıldırım, sayfa 14-16. Yetki ve sorumluluk bir bütün olarak merkezde toplandığı için hem devlet idaresinde ve hem de uygulamada birlik sağlanmış olur. Kamu hizmetlerini yerine getiren merkez kamu görevlileri, yerel etkenlerden uzak oldukları için objektiflik ve tarafsızlık sağlanmıştır. kamu hizmetlerinin görülmesi için gerekli mali teknik ve insan gücü gibi olanaklar daha kolaylıkla bulunabileceğinden, sosyal adalet ve fırsat eşitliği sağlanabilecektir. Buna karşılık merkezden yönetimin sakıncaları da vardır. Yerel ihtiyaçlar yerinden izlenemeyeceğinden, uygulamada halkın istekleri tam olarak yerine getirilemeyecek ve halk idareden uzaklaşacaktır. Kamu görevlileri siyasi baskılara maruz kalabilecek, yerel gelişme gecikecek ve otoriter bir sistem meydana gelecektir. Merkezden yönetimin bu sakıncalarını gidermek veya yumuşatmak için yetki genişliği ilkesi kabul edilmelidir. Belirli konularda taşra teşkilatındaki kamu görevlilerine karar alma ve uygulama yetkisi verilmektedir. Anayasanın 126-2. maddesine göre de ülkenin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Böylece valilere bağımsız olarak karar alma yetkisi tanınmıştır. Türkiye'de genel idare, Türkiye'yi kapsayan bir yönetimdir. Genel idarenin merkezi teşkilatı içinde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu, bakanlıklar ve yardımcı kuruluşlar olan Danıştay, Sayıştay, DPT ve Milli Güvenlik Kurulu bulunmaktadır. Merkezden yönetim sisteminde merkezi idarenin ülkenin coğrafi durumuna göre devlet hizmetini halka götürebilmesi amacıyla ülkenin muhtelif bölgelerine yayılan taşra teşkilatı kurulmuştur. Taşra örgütü merkezden yönetimin taşraya uzantısıdır. Bu örgütü il idaresi başında vali bulunur, ilçe idaresi başında kaymakam vardır ve kasaba ve köylerden meydana gelen bucak idaresi başında bucak müdürü vardır, oluşturur. B. Yerinden yönetim. Yerinden yönetim, yerel nitelik taşıyan bazı hizmetlerin merkez yönetiminden alınarak farklı yörelerde oturan halkın kendi aralarından seçtikleri yerinden yönetim tüzel kişilerine verilmesidir. Bu tüzel kişilerin özelliği yönetim ve mali bütçe alanında özerk olmalarıdır. Bu kuruluşlar kendilerine tanınan yetki içinde haklarını kullanırlar ve sorumluluk altına girerler. Ancak bunların üzerinde idari vesayet denilen idari denetim uygulanarak yapılan işlemlerin hukuka uygun olup olmadığı denetlenir. Yerinden yönetim sistemi kanuna uygun olarak faaliyette bulunduğu için tek yapılı devlet niteliğini ortadan kaldırmaz. Uygulamada yerinden yönetim ilkesi yer yönünden ve hizmet yönünden olmak üzere ikiye ayrılır. AA, yer yönünden kuruluşlar, mahalli idareler, il özel yönetimi, belediye ve köylerdir. Anayasanın 127. maddesinde açıklandığı gibi mahalli idareler, il, belediye veya köy halkının müşterek mahalli ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları yine kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Bu kuruluşların Sayıştay denetimi dışında milli bütçeden ayrı kendi gelir kaynaklarından oluşan milli bütçeleri vardır. İl özel yönetimi il mallarını o ilin menfaatine uygun olarak idare eden bir tüzel kişidir. BB, hizmet yönünden kuruluşlar ise üniversiteler, TRT, kitler ve emekli sandığıdır. Bunların yanında kamu kurumu niteliğindeki kuruluşları da saymak gerekir. Bunlar baro ve ticaret odalarıdır. Yerinden yönetimin faydaları şunlardır. Yerinden yönetimde halkın yönetime katılması demokrasi ilkelerine uygundur. Yerinden yönetim görevlileri merkezi idareden emir almadan bağımsız olarak hizmet görürler. Kararlar, halk tarafından seçilmiş organlar, belediye reisi, meclisi veya köy muhtarı gibi vasıtasıyla alındığından yörenin ihtiyaçları daha kolay ve süratle tespit edilerek giderilebilir. Yerinden yönetimin sakıncaları ise şunlardır. Mahalli idareler merkezi idareden aşırı bir şekilde bağımsız hale geldiğinden kişilik kazanamamakta ve kendilerinden beklenen hizmet üretimine katkıyı sağlayamamaktadır. Kamu hizmetlerinin görülmesinde eşitlik sağlanamaz. Bazı çıkarlar dolayısıyla eşitliğe aykırı işlemler yapılabilir. Mali olanaklar arkada devlet olmadığı için daha zor bulunur. Az gelişmiş yöreler zayıf kalabilir ve bundan bölgeler arası denge bozulabilir. Bu sakıncaların giderilerek devletin ülke bütünlüğünün muhafazası kaydıyla yerinden yönetimin yararlı olduğu görülmektedir. Gerçekten ülkemizin tarihi gelişimi sonucu merkezden yönetim ve yerinden yönetim birbirini tamamlayan yönetim sistemleri şeklinde ortaya çıkmış ve uygulama bulmuştur. Yerinden yönetim ilkesiyle şehirleşmenin hızla geliştiği ülkemizde büyük şehirlerin ihtiyaçlarının karşılanması daha kolaylıkla mümkün olabilmektedir. 4. İdarenin denetimi. İdare yargısal denetime tabidir. İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır. İdari uyuşmazlıklar bölge idare mahkemelerince ve bir üst yargı organı olarak Danıştay'da AY 155 ve mali işlerle ilgili uyuşmazlıklar Sayıştay'da AY 160 çözümlenmektedir. 3. Ceza hukuku. Objektif ceza hukuku toplum düzenini ve menfaatini bozan eylemler ile bu eylemleri işleyenlere uygulanacak yaptırımları, cezaları düzenleyen bir hukuk koludur. Sübjektif ceza hukuku ise devletin suçluları cezalandırma hak ve yetkisidir. Hümanist doktrine göre devlet ceza verirken bu cezanın insanlığa aykırı olmamasına dikkat etmelidir. Ceza hukukunun özelliği, ceza hukuku kurallarına aykırılığın yaptırımının hayata, cisme, hürriyete ve mallara ilişkin haklardan kısmen veya tamamen mahrumiyeti gerektiren ceza adı altında sert yaptırımlara bağlanmış olmasıdır. Bundan dolayı modern ceza hukuku suç ile mücadelede faydacılıktan hareket etmektedir. Suça karşı mücadelede her türlü önleyici aracın kullanılması ilke olarak kabul edilmelidir. Ceza hukuku 3 büyük bölümden oluşur. Bunlara A. Ceza yaptırımını gerektiren suçlar, B. Suçlara uygulanacak olan cezalar, C. Yaptırımlara ilişkin kurallardır. Gerçekten ceza hukuku, ceza mahkemeleri usulü kanununu cumuk da kapsar. Bu kanun, ceza kanununa aykırı hareket edenler hakkında kamu davasının nasıl açılacağını, bu davanın nerede yetki, hangi derecedeki mahkemede görev görüşüleceğine ilişkin kuralları düzenler. Suçlu karşısında devlet otoritesi bulunur ve bunu da savcı temsil ettiği için ceza hukuku kamu hukukuna girer. 1. Ceza hukukunun önemi. Ceza hukukunun önemi aşağıdaki birkaç noktada özetlenebilir. A. Toplum düzenine aykırı davranışlar ile bunlara karşı tayin edilmiş cezaları göstermek yoluyla kişilerin suç işlemelerini önlemek. B. Kişileri ceza korkusuyla hukuka aykırı hareketten vazgeçirmek. C. Suçları ve cezaları önceden belirleyerek hakimlerin keyfi işlemlerini önlemek. D. Kanunda yazılı cezaları uygulamak suretiyle suç kavramının toplumda meydana getirdiği endişe ve korkuyu ortadan kaldırmak. Türk Ceza Kanunu 1889 tarihli İtalyan Ceza Kanunu'ndan esinlenerek hazırlanmıştır. 1 Temmuz 1926 tarihli Ceza Kanunumuz suç, cürüm ve kabahat sayılan davranışları ve bunlara karşı uygulanacak cezaları gösterir. TCK ikiye ayrılmıştır. Birinci kısımda suç ve cezaya ilişkin temel ilkeler, ikinci kısımda özel suç nevileri düzenlenmiştir. Suç nevileri cürümler ve kabahatler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bir fiilin cürüm mü yoksa kabahat mi olduğunu anlamak için kanunda o suçun karşılığı olarak konulan cezanın niteliğine bakmak gerekir. Ceza cürümlere özgü cezalardansa, yani suçun cezası ölüm, ağır hapis, hapis, sürgün ise işlenen eylem bir cürümdür. Buna karşılık işlenen suçun cezası hafif hapis, hafif para cezası ve bir meslek veya sanatın tatili ise bu fiil kabahattir. CK 1. Cürümlerde failin cezalandırılması için kast şart olduğu halde kabahatlerde bunun ispatına ihtiyaç yoktur. Teşebbüs hükümleri cürümlerde uygulanabildiği halde kabahatlerde uygulanmaz. Bundan başka bunların tabi oldukları zaman aşımı farklıdır. 2. Ceza hukukunu idare eden ilkeler: A. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi. Kanunsuz suç ve ceza olmaz kuralı uzun bir aşamadan sonra bugünkü halini almıştır. Fikir olarak 18. yüzyıldan başlar ve açık bir şekilde ortaya konmasını Montesquieu gerçekleştirmiştir. Daha sonra 1849 tarihli İnsan Hakları Beyannamesi'nde yer almış M7 ve onu izleyen Fransız 1791 Anayasası'nda M8, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ihlal edilmiştir. Roma hukukunda mevcut olmayan bu kural, Latince olarak nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege şeklinde ifade edilmiştir. Anayasal ve siyasal bir nitelik arz eden bu ilke, Forbach tarafından hukuki bir ilke haline getirilmiştir. Dipnot: Erem Danışman Artuk, Ceza Hukuku 1997, sayfa 92-98. Bu ilkeyi iki kısma ayırmak mümkündür. B. Suçta kanunilik ilkesi. Bu kurala göre kanunun açıkça suç saymadığı bir eylem için kimseye ceza verilemez. Hakim, kanunda suç olarak yazılı olmayan bir eylemden ötürü kimseye ceza veremez. C. Cezada kanunilik ilkesi. Kanunun suç saydığı fiillere ancak kanunda yazılı ceza verilebilir. Kanunda yazılı cezalardan başka bir ceza ile kimse cezalandırılamaz. O halde kanunun suç saydığı bir eylemin cezası kanunda belirlenmemişse o eylem bir suç olarak nitelendirilemez. Türk Ceza Kanunu'nun 1. maddesine göre kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. Kanunlarda yazılı cezalardan başka bir ceza ile de kimse cezalandırılamaz. Suçun unsurları şunlardır. Davranış, suç bir davranıştır. Davranış yoksa suç da yoktur. Davranışın sonucu ceza kanununda suç sayılan bir fiil ise suç işlenmiştir. Hukuka aykırılık. Ceza kanununda suç olarak gösterilen ve haklı olmayan bir davranışın gerçekleşmesidir. Ancak ceza kanunu meşru müdafaa, zaruret hali, kanun hükmünü yerine getirme ve yetkili merci tarafından verilmiş bir emri ifa gibi davranışları hukuka uygun kılan sebepler olarak sayılmıştır. Kusur, davranış kusurlu olmalıdır. Kusur, bir kimsenin iradesiyle bilinçli olarak hukuka aykırı davranışta bulunmasından dolayı failin kınanmasıdır. Bir suçun oluşabilmesi için davranışın iradi olması, yani suçun faile isnadı mümkün olacak şekilde kusurlu olarak işlenmesi gerekir. Kusur, kast ve taksir olarak ikiye ayrılır. Kast, ceza kanununda belirlenmiş olan ve suç sayılan davranışı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmektir. Taksir ise ceza kanununa aykırı davranışta bulunan fail tarafından sonucun öngörülebilir olduğu halde öngörülememesidir. Bu bilinçsiz taksirdir. Sonuç öngörüldüğü halde bu davranışa devam edilmesi ise bilinçli taksirdir. D. Ceza hukuku kurallarının geçmişe etkili olmaması. Ceza hukuku kuralları geçmişe etkili değildir. Eski tarihli kanunun suç saymadığı bir eylemin yeni tarihli bir kanunda suç olarak kabul edilmesi, o davranışı yapan kişiye ceza verilmesini gerektirmez. Ancak yeni tarihli kanunun suçlu yararına olan hükümleri uygulanır. E. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Kanunda bir hükmün varlığını bilmemek veya eksik bilmek mazeret olamaz. Suçun cezasının ne olduğunu bilmemek de mazeret sayılmaz. Genel anlamda bilmemek bilginin yokluğu, hata ise eksik veya gerçeğe uymayan bilgi demektir. Hukuki cehalet ve hata. Bu ilkenin esası kişilerin yasak eylemleri önceden bilmeleri gerektiğine dayanır. kanunu bilmemek mazeret sayılmaz ilkesi bir karineye dayanır. Kanun yayımlandıktan sonra bu karine gereğince herkesin kanunu bildiği varsayılır. F. Ceza kurallarının yer itibariyle bir kişi bakımından uygulama alanı. AA. Şahsilik ilkesi. Ceza kanunlarının şahsi olması istemi, bir kimsenin suçu işlediği yere bakılmaksızın vatandaşı bulunduğu devletin ceza kanununun o kimse hakkında uygulanması demektir. Eski ve orta çağ ceza hukuklarında kabul edilen şahsilik sistemi, devletlerin egemenliğinin kabul edilmesinden sonra yerini mülkilik esasına bırakmıştır. BB Mülkilik ilkesi. Bu sisteme göre bir devletin ülkesi içinde işlenen suçlarda, suçlunun hangi devletin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın, suçluya suçun işlendiği devletin ceza kanunu uygulanır. O halde ülkede o ülkenin parçası olan nehir, göl gibi su alanında veya karasularında ve hava sahasında işlenen suçlara o devletin ceza kanunu uygulanacaktır. Suçun işlendiği yerin tespiti, uluslararası ceza hukukunun ve iç hukuk bakımından o ülkenin ceza hukukunu ilgilendirir. CC, ceza hukuku kurallarının kişi bakımından yürürlük alanı. Ceza hukuku kurallarının zorunlu ilkesine göre ceza kanunları suç işleyen kişiler hakkında zorunlu olarak uygulanır. Öyleyse ceza kanunlarının uygulanmayacağı konusunda yapılacak bir anlaşmanın hukuki bir değeri yoktur. Ancak karşılaştırmalı ceza hukukunda devlet başkanları, milletvekilleri, diplomatik memurlar ve askeri şahısların dokunulmazlığı inceleme konusu olmaktadır. 4. Devletler hukuku, uluslararası hukuk. Devletler hukukunun tanımı ve kapsamı üzerinde farklı görüşler ileri sürülmüştür. 1. Devletler hukukunun süjesinin sadece devletler olduğu görüşü. Pozitivistlerin taraftar olduğu klasik görüşe göre devletler hukuku, egemen ve bağımsız devletler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen bir hukuk koludur. 1927 yılında Lahey Adalet Divanı, Lotus-Bozkurt uyuşmazlığını çözerken bu tanıma yer vermiştir. Bu tanıma göre devletler hukukunun yaratıcı unsurları şunlardır. Bağımsız devletlerin birbirleriyle hukuki ilişkiye girmeleri ve bu ilişkileri düzenlemek yolunda iradelerini açıklamış olmalarıdır. Bu görüşün dayanağı şudur. Devletler hukukunun süjesi sadece devlettir. Bu sebeple devletler hukuku adını alan bu hukuk dalı yalnız devletler arası ilişkileri düzenler. Bazı uluslararası hukuk kurallarının gerçek kişilerle ilgili olabilmesi, devletler hukukunun esas olarak devletler arasındaki ilişkileri düzenleme niteliğini değiştirmez. Çünkü gerçek kişiler devletler hukukunun sadece konusunu oluşturur ve bunlar devletler hukukundan ancak devlet aracılığıyla yararlanır veya yükümlülük altına girerler. Uluslararası toplumun temel unsurlarını teşkil eden devletler arasındaki hukuk düzenini sağlayan devletler hukukuna dünya devletler hukuku, buna karşılık belirli bir bölgede bulunan devletler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen devletler hukukuna da bölgesel devletler hukuku denir.